Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfike illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi munib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerle birlikteyim. Doğru yolda olmak, istikamet üzere olmak babını işliyorduk. Ve sizlere bir hadis okumuştum. O hadisin bir bölümünde programımı noktalamıştım. Hadisi tekrar okuyarak aynı konuya kaldığım yerden devam edeceğim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İşlerinizde orta yolu tutunuz. Dosdoğru olunuz. Biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez, diyor Allah Resulü. Bunun üzerine de ashab tabii ki soruyor. Sen de mi kurtulamazsın ey Allah'ın elçisi? Evet, ben de kurtulamam. Şu kadar var ki Allah rahmet ve kiremiyle beni bağışlamış olursa o başka, diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu hadisi Müslüm Münafık'un Buhari Hikak İbni Mace Zühtübahsinde rivayet etmişlerdir. Evet, orta yolu tutmak. Geçen hafta da kısaca bahsetmiştim. İfrat ve tefritten kaçınmak. Yani bir işi tamamen bırakmak veya bir işi aşırı derecede sahiplenmek. Uç noktalara kadar götürmek. İşte Allah-u Teala bu tür uç noktalardan bizleri ne yapıyor? Muhafaza ediyor. Bu ister dünyevi hayatımızda olsun, ister uhrevi hayatımızda olsun, fark etmiyor. Yani Müslüman itidalli insandır, orta yolu seçen insandır. Allah-u Teala da böyle bir Müslümanı övüyor. Kur'an-ı Kerim'de de bahsederken Bakara suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki böylece sizi orta yolu benimseyen bir ümmet yaptık ki siz insanlara şahit olasınız, peygamber de size şahit olsun. Vasat ümmet, orta yolu takip eden ümmet. İster dinde, ister dediğim gibi uhrevi hayatta, aşırılığı kesinlikle kabul etmeyen, benimsemeyen. Çünkü aşırılık sonuçta neyi ortadan kaldırır? Merhameti kaldırır, sağduyuyu kaldırır, aklı selimi ortadan kaldırır. Yani insanın tabiri caizse aklının dikine gitmesidir. Ama Müslüman böyle bir insan değildir. Müslüman aklı selim insandır. Düşünen, tefekkür eden, okuduğunu anlayan, yorumlayan, hayırlı olanı alıp hayırlı olmayanı atan. Bu ister kendi nefsi için olsun, ister yaşadığı toplum için olsun, ister aile fertleri için olsun, fark etmez. Dediğim gibi aklı selimdir Müslüman. O yüzden Allah-u Teala vasat ümmetten bahsediyor. Yani bu kelime, ayet-i kerimede geçen kelime diyor, rahmetli Seyyid Kutub'un bu konuyla ilgili, bu ayette ilgili olarak bir takım açıklamaları var. Bunları sizlere okuyacağım ve daha sonra da yorumlamaya çalışacağım. Gerçekten çok hoş. Allah kendisine gani gani rahmet etsin. Şöyle diyor rahmetli Seyyid Kutup. Vasat ümmet. Yani orada geçen vasat kelimesi diyor Seyyid Kutup radıyallahu anh. Bu kelime diyor ister iyilik, üstünlük anlamına gelen ve saadet kökünden türemiş sayılsın, ister diyor itidal ve orta yolculuk anlamına alınsın. Ve isterse bu kelimenin maddi ve somut anlamı kastedilmiş olsun, diyor. Yani düşünce ve inanç alanlarında vasat, orta yolu benimseyen bir ümmet. Yani diyor, ne maddeden soyutlanmış bir maneviyatçılık, ne de maddeyi tek geçerli olarak gören materyalizm gibi dengesiz bir aşırılığa girmeme olayı. Yani şunu kastediyor Seyyid Kutup. Yani bir insanın vasat olanı seçmesi şu demektir. Yani bir Müslüman maddeden soyutlanamaz. Yani maddeye de maneviyata da sahiptir Müslüman. Yani dünya onların olsun, ben uzlete çekileyim. Böyle bir anlayışı kastediyor Seyyid Kutup. Yani böyle bir anlayış Müslüman'da yoktur. Yani Hristiyanlarda olduğu gibi mistik bir hayata sahip olamaz Müslüman. Yani kendini yaşanılan var olan hayatın içerisinden soyutlayıp bir köşeye geçerek, ki bugün tasavvuf kültüründe vardır bu. Yani elini ayağını dünyadan çekiyorsun, kendi çapında Allah'a kulluk noktasında bir ibadet oluşturuyorsun. Mistik bir hayat. Böyle bir hayatı İslam reddediyor. Seyyid Kutup da bunu kastediyor. Yani maddeden soyutlanmış bir hayatı Allah kabul etmiyor. Tam tersini de kabul etmiyor Allah-u Teala diyor. Yani tamamen maneviyatı da elinin tersiyle bir kenara itmiş. Tamamen materyalist, yani maddeci. Tamamen dünyevileşmiş bir hayatı da İslam ne yapıyor? Reddediyor. İkisi arasında bir denge kuruyor İslam. İşte buna biz vasat yol diyoruz, orta yol diyoruz. Hani meşhur bir söz vardır ya, bugün ölecekmişsin gibi ahiret için, hiç ölmeyecekmişsin gibi dünya için çalışmak tabiri kullanılır. İşte böyledir Müslümanın hali. Çünkü her iki tarafta, her iki boyutta, yani tamamen dünyevi hayattan kopup uzlete çekilmek, mistik bir hayata yaşam olarak algılamak veya tam tersi, dediğim gibi materyalist, tamamen maddi boyutuyla tamamen dünyevileşmiş bir Müslüman olarak yaşamak. İşte biz buna ifrat ve tefrit diyoruz. Yani iki uç nokta. İkisini de İslam reddediyor. İtidalli olmayı, orta yolu seçmeyi kastediyor burada. Kim? Rahmetli Seyyid Kutup. Ve devam ediyor. Diyor ki Seyyid Kutup, yani ruha sarılmış ceset ya da cesete yapışmış ruh. Yani birbiriyle bir bütün halinde. Beden ve ruh beraber, ortak hareket ediyor. Şimdi bununla ilgili mesela ayet-i kerimelere baktığımız zaman, dünyevileşmeyle ilgili olarak Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz ki sürekli okuyoruz, hatırlıyoruz. Dünya hayatının bizim için ne olduğunu, bir oyun ve eğlenceden ibaret olduğunu söylüyor. Yani tamamen bir dünyevileşmeyi reddediyor Allah-u Teala. Mistik bir hayat anlamında ise, yani dediğim gibi tamamen dünyadan soyutlanıp da ben sadece kendi inandığım kafamda bir din oluşturup bu hal üzere yaşayacağım. Bunu da reddediyor. Mesela bununla ilgili olarak Sahih-i Müslim'de geçen şöyle bir hadis var. Mana itibarıyla hadisi söyleyeyim. Üç tane sahabeden kişi bir araya geliyorlar ve kendileri şöyle bir ahitleşmede bulunuyorlar. Bir tanesi diyor ki, ben sürekli namaz kılacağım diyor. Bir diğeri, ben sürekli oruç tutacağım. Bir üçüncüsü de diyor ki, ben eşimle ilişkiye girmeyeceğim. Bu durum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kulağına gidiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onları çağırıyor ve şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki, içinizde Allah'tan en çok korkan benim diyor. Ama ben namaz kılarım, gerektiğinde dinlenirim. Oruç tutarım, gerektiğinde orucumu bozarım. Eşimle de birlikte olurum. Kim benim sünnetimi terk ederse diyor, benden değildir. Bakın, yani üç sahabenin niyetinde bir art niyet söz konusu mu? Değil. Ama bir realite var, bir gerçek var. Nedir? Yine bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Allah-u Teala diyor bunu. Dine galebe çalmaya kalkmayın. Din size galebe çalar. Yani bir insan dinin üzerine çıkmaya çalışmasın. Yoksa onun altında ezilir diyor. Çünkü Allah'a kullukta, Allah'a ibadette sınır yoktur, ölçü yoktur. Allah-u Teala o yüzden yarattığı kuluna kulluğu yüklüyorsa, onu kulun kaldırabileceği noktada bırakmıştır. Öyle demiyor mu Allah-u Teala? La yükellifullahu nefsen illa vus'aha diyor Allah-u Teala. Biz insana kaldıramayacağı şeyi yüklemeyiz diyor. Yani düşünün ki Allah-u Teala yarattığı kuluna kaldıramayacağı şeyi yüklemiyor. Ama kul Allah'ın kendisine yüklememiş olduğunu kendi nefsine yüklemeye kalkıyor. İşte buna biz zulüm diyoruz. İnsanın kendi nefsine zulmetmesi diyoruz. Bu verdiğim örnek neyle alakalı? Dinle alakalı. Dedik ya, hem dini hayatımızda hem de dünyevi hayatımızda aşırılıklardan kaçınan Müslümanlar veya Müslümanların oluşturduğu vasat ümmet, orta yolu takip eden ümmet. Peki vasat ümmet olma ile alakalı olarak rahmetli Seyyid Kutup yine şunları söylüyor. Diyor ki, insanlar arası ilişkiler ve karşılıklı bağlar alanında da, yani insanların birebir ilişkilerinde, bu ilişkilerden doğan bir takım bağlarda vasat ümmet şu anlama gelir diyor. Ya yani ne ferdin kişiliğini ve bu kişiliğin dayanaklarını ortadan kaldırarak onun benliğini toplumun ya da devletin kişiliğinde eritir ve ne de ferde kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bencil ve mühteris bir kişi olma serbestliği tanır. Yani diyor ki Seyyid Kutup, İslam bireye şu özelliği kazandırır. Yani kişilik verir, şahsiyet verir. Kişiyi devletin veya toplumun karşısında kişiliksiz bir hale getirmez. Günümüzde tam tersi geçerlidir. Nedir? Devlet kutsaldır. Ferdin, o devleti oluşturan ferdin hiçbir önemi yoktur. Devlet ferdi kutsamak zorundadır. Kutsamadığı anda karşısında devleti bulur. Ama İslam'da ise böyle bir şey yoktur. Tam tersine İslam, dediğim gibi, Müslümana veya ferde kişiliğet kazandırır, şahsiyet kazandırır. Yani o kişiyi, İslam o kişiyi ne devletin karşısında ne de herhangi bir toplumun karşısında kişiliğini eritecek, kişiliğine zarar verecek veya kişiliğini yok edecek herhangi bir talebi insandan istemez veya o fertten istemez. Veya tam tersini de söylüyor Seyyid Kutup. Veya o kişiyi tamamen kendine bırakıp da, kendi nefsine bırakıp da bencil ve mühteris bir kişi olma serbestliğini de ona tanımaz İslam. Öyle değil mi? Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu ki? Bismillah. Eferayte menittehaze ilahehu hevahu. İlâ ahiril ayet. O hevasını ilah edinen insanı gördün mü diyor. Yani neden insanı hevasını ilah edinmesi? Seyyid Kutub'un da, rahmetli Seyyid Kutub'un da burada bahsettiği gibi. Yani kişinin bencilleşmesi, bir takım mühteris arzu ve heveslerini her şeyinin önüne geçirmesi. İslam bunu da yapmaz. İşte burada da Seyyid Kutub'un bahsettiği gibi iki uç, ifrat ve tefrit. İkisini de İslam yapmaz. Ya nasıl bir insan üretir? Bunun yerine diyor Seyyid Kutup rahmetli, toplumda hareketliliği ve gelişmeyi sağlayan bireysel enerjileri ve iç dürtüleri aynı zamanda ferdin kişiliğini ve kendine özgü yapısını gerçekleştirmeye yarayan içgüdüleri ve yetenekleri serbest bırakır. Yani kişide var olan yeteneği ve toplum adına üretip de ortaya koyacağı güzel şeyleri ne yapar? İslam engellemez. Kısa ve öz olarak ifade etmemiz gerektiğinde şunu söyleyebiliriz. İnsana şahsiyet kazandırır İslam. O yüzden Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, müşriklerden bahsederken, onlar Allah'ı bırakıp da putların yanında mı izzet arıyorlar? Bilsinler ki bütün izzet Allah'ın yanındadır. Yani Allah'ın dinindedir. İzzet, şeref, şahsiyet, kişilik. Yani bir insan İslami kişiliğini kişiliğinin farkına varıp Allah'a gerçek anlamda kulluğunu ifade ediyorsa o izzeti doğru yerde arıyor demektir. Vasat ümmet dediğimiz işte bu. Yani dediğim gibi hiçbir noktada aşırılığı İslam kabul etmiyor. Şimdi Müslümana baktığımız zaman da Müslümanda olması gereken en temel özelliklerden bir tanesi de fert olarak da Müslümanın orta yolu tercih etmesi lazım. Özellikle de davet gibi bir misyonu yüklenmişse Müslüman. Bir, aceleci olmayacak. İki, insanları yaptıklarından dolayı, işledikten dolayı hemen yargılamayacak. Üç, insanlarda kusur aramayacak. Dört, insanları yargılamayacak. Ne zaman yargılarsınız insanları? Siz bir Müslüman olarak veya bizler Müslümanlar olarak Allah'ın vahyini insanlara götürdüğümüzde insanlar bile bile ve kasıtlı olarak bizden sırt çeviriyorlarsa o zaman böyle bir hakka sahibiz. Ama kandırılmış, aldatılmış, İslam'dan uzaklaştırılmış, İslam'dan bir haber bir takım insanların ki bu toplumda çoğunluğu bunlar oluşturuyorlar. Direkt olarak yargılamak hakkına da sahip değiliz. Ve ben böyle inanıyorum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bizim örnekliğimiz. Öyle değil mi? Ayet-i kerime ne diyor? Bakın ayet-i kerimeyi tekrar okuyorum. Bakara suresi 143. Böylece sizi orta yolu benimseyen bir ümmet yaptık ki diyor Allah-u Teala. Bu orta yolu benimseyen ümmetin peygamberi kim? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Siz onlara örnek olasınız. Kime? Yaşadığınız toplumdaki insanlara. Veya şahit olasınız. Peygamber de size örnek olsun veya şahit olsun. Yani örnekliğimizi kimden alıyoruz? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan alıyoruz. Bizim için en güzel örnek kılavuz, izinden gideceğimiz Müslüman için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ondan güzel örnek var mı? Allah'a ve ahiret gününe iman edenler de için peygamberde sizin için güzel örneklikler vardır diyor Rabbimiz. O peygamber neyi almıştır? Orta yolu almıştır. Orta yolu tercih etmiştir. Ve itidalli olmuştur. Bakın siyere. Bunu her zaman görmüşüzdür. Uhud'da dişi kırıldığında rivayetlerde siyerde bu şekilde ifade ediliyor. Cibril aleyhisselamın gelip de dile bunları helak edeyim dediğinde Allah Resulü o anki kızgınlığına veya görmüş olduğu zulme rağmen ne yapıyor? Hayır diyor. Bunun dışında Peygamber aleyhissalatü vesselama bakıyoruz. Hazreti Ayşe validemiz ne diyor? Allah Resulü kendi nefsine yapılanı affederdi. Ama Allah'ın dinine yapılanı affetmezdi. Peki bizde böyle bir özellik var mı? Allah'ın dinine her yerde saldırı yapılıyor şu anda. Hani nerede o duyarlı Müslümanlar? Ama kendi nefsine yapılsa hemen ayaklanır. Ortalığı birbirine katar. İşte burada bir sıkıntı var. Yani Allah'ın dinine zulmediliyor. Allah'ın ayetleri ayaklar altına alınıyor. Allah'ın dinine iman edenlere zulmediliyor. Müslüman sessiz kalıyor. Ama kendi nefsine de ait bir şey söz konusu olduğun zaman, kendi nefsi en ufak bir zarar gördüğü zaman zıplayıveriyor tabiri caizse. Bunu yapıyorsak burada problem var. Hani bizim için Allah Resulü örnekti? Hani Allah Resulü bizim için şahitti? Biz Allah Resulü'nün şahitliğine bakıyoruz, vahye şahitliğine. Allah Resulü'nün hayatında böyle bir şey yok. Hakikaten de öyle. Ayşe validemizin rivayet ettiği gibi, Allah Resulü kendi nefsine yapılanı affediyor. Biliyorsunuz ki mesela aklıma geldi, hemen söyleyeyim. Ganimetlerin dağıtılması esnasında bir bedevi geliyor, Allah Resulü'nün arkasından tutuyor, çekiyor. Ve çekince boynunda iz bırakıyor. Artık elbisesinden mi kaynaklanıyor veya onun da üzerinde başka bir şeyim var. Çektiğinde boynunda iz bırakıyor. Ve Allah Resulü'ne şöyle hitap ediyor. Sen adaletsizlik yaptın diyor. Ganimetleri dağıtırken. Bakın bu Allah'ın Resulü. Tekrar ediyorum. Bu Allah'ın Resulü. Hani ashabın canım sana feda olsun dediği peygamber. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o bedeviye sen ne yapıyorsun deyip hakaret etmiyor, bağırıp çağırmıyor. Onu güzel bir üslupla uyarıyor. Şimdi Allah Resulü bizim için örnek ise eğer, biz de Allah Resulü'nün bu örnekliğini hayatımıza geçirmemiz gerekiyor. Ama biz Allah Resulü'nü örnek alıyoruz diye ağzımızda sürekli tekrarlıyorsak ama yaşantımızda bunu ortaya koymuyorsak, biraz önce de ifade ettiğim gibi ciddi anlamda bizim peygamberi anlamakta, peygamberi yaşamakta bir sıkıntımız var demektir. Çünkü Allah-u Teala öyle diyor. Peygamber de size şahit. Yani Allah Resulü şahitliğini yaşayarak ortaya koymuş. Nasıl? Doğru sözlülüğüyle, adaletiyle, dürüstlüğüyle, iyi ahlakıyla, ilmiyle, irfanıyla, her şeyiyle. Öyle değil mi? Sürekli tekrar ediyorum. O kafirler bile savaşan onunla, o kafirler, müşrikler bile. Muhammed'il Emin demiyorlar mıydı ona? Peki şimdi kendimize dönüp bakalım. Yaşadığımız toplum içerisinde, yani şunu kastediyorum, sürekli birlikte olduğumuz, görüştüğümüz, insanların nazarında bizim eminliğimiz ne kadar? İnsanlar bizden emin mi? Bu, bakın burası çok önemlidir. Eğer insanlar bizden emin değilse biz Allah'ın vahyini yutalım tabiri caizse. Peygamberin sünnetlerini de yutalım tabiri caizse. Ama insanlara götüreceğimiz dinin insanlarda fazla bir etkisi olmaz. O müşrikler, o kafirler ki peygamberi reddetseler bile inanın kendi vicdanlarında şunu sorguluyorlardı. Yani diyorum ya, zaten Muhammedül Emin diyorlardı. Ha, bu doğru söyler. Yalan söylemez. Verdiği sözü yerine getirir. Ahdine vefa gösterir. Mazlumdan yana zalime karşıdır. Allah'ın dini noktasında en ufak dahi olsa zerre kadar taviz vermemiştir. İşte peygamber. Bizler o peygamberin ne kadar ümmeti olabiliyoruz? Bunu da ciddi anlamda sorgulamamız gerekiyor. Çünkü bakın hadis çok önemli. Hakikaten orta yolu tutunuz, dosdoğru olunuz diyor. Yani vasat ümmet olunuz diyor Allah Resulü. Ve dosdoğru olunuz. O dosdoğru olmayla ilgili geçen hafta epey şey söylemiştim. Bunu söyledikten sonra Allah Resulü diyor ki devam, biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde kurtuluşa eremez. Yani siz eğer dosdoğru değilseniz diyor aslında Allah Resulü, vasat ümmet olmayı becerememiş iseniz amelleriniz size fayda vermez diyor. Bakın burası çok önemli. Vasat olmayı becerememiş iseniz, tekrar ediyorum, dost doğru olmayı becerememiş iseniz biliniz ki hiçbiriniz ameli sayesinde cennete giremez diyor. Veya kurtuluşa eremez diyor. Öyle değil mi? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, şimdi bakıyorsunuz Allah Resulü'nün dönemine. Allah Resulü vefat ediyor. Bir sürü fırkalar ortaya çıkıyor. Haricisinden, Cebriyesinden, Kadiriyesinden hepsi. Yani ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın gene hadisine bakıyorsunuz, İbn-i Mace'de geçiyor. Öyle bir zaman gelecek ki diyor, bir takım insanlar çıkacak diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Rahat koltuklarına oturacaklar. Bize Allah'ın kitabı yeter diyecekler. Yani hadisi veya sünneti bir şekilde ne yapacaklar? Reddedecekler. Onlar diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam okun yaydan çıktığı gibi çıkarlar diyor. İslam'dan yani. Ve hadisin devamında diyor ki, oysa siz onların amellerine baktığınız zaman kendi amellerinizi onların amellerin yanında çok küçük görürsünüz diyor. Ama bakın ameller eğer Allah'ın rızasına uygun bir şekilde yapılmıyorsa o zaman o amelin bir hükmü olmuyor. Yani amelle imanın birbiriyle doğru orantılı olması gerekiyor. Yani siz bir anlamda, bakın hadis çok önemli. Sizi diyor Allah Resulü, onların amellerine bakacak olduğunuzda kendi amellerinizi onların amelleri yanında çok küçük görürsünüz. Ama kim onlar? Hadisi reddeden insanlar. Ve Allah Resulü onlar için de diyor ki, okun yaydan çıktığı gibi İslam'dan çıkarlar diyor. Şimdi şeytana baktığınızda da aynı şey geçerli değil mi? Şeytana Allah ilim vermedi mi? İlim onun için bir anlam ifade etti mi? Etmedi. İlim onda neyi oluşturdu? Kibri oluşturdu. Büyüklenmeyi oluşturdu. İşte o ilim ona fayda vermedi. Niye? O çünkü orta yolu seçmedi. Aşırı gitti. İlmine güvendi. Allah da onu cehenneminlik olduğunu Kur'an-ı Kerim'de bize beyan etti. Ve programın böylelikle de sonuna gelmiş bulunuyorum. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve sizleri her zaman olduğu gibi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu Hadis Pınarı'nı dinlediniz.